Ayrım 10.
Tamina, Hugo için aşk mektuplarının sıradan ve önemsiz bir şey olduğunu düşünüyordu. Kimse onun birisini sevmiş olabileceğini ve bunun önemli bir şey olduğunu düşünmüyordu. Hugo ekledi. Eğer o bu geziye çıkmaktan cayarsa bana güvenebilirsiniz. Paketinizi almak için oraya ben giderim. Coşkuyla teşekkür ederim dedi Tamina. Sizin için onları almaya ben gideceğim dedi Hugo. Beni tutuklamaları pahasına bile olsa. Tamina karşı çıktı. Hadi canım, size bir şey olmaz. Sonra ona ülkesinde yabancı turistlerin hiçbir tehlikeyle karşı karşıya olmadıklarını açıklamaya çalıştı. Orada yaşam yalnız Çekler için tehlikeliydi ama onlar bunu fark etmiyorlardı bile. Birden uzun uzun ve coşkuyla konuşmaya başladı. Bu ülkeyi ezbere biliyordu ve inanın ki hakkı vardı. Bir saat sonra Hugo'nun telefonunun kulaklığını kulağına yapıştırıyordu. Kaynanasıyla konuşması ilkinden daha iyi sonuçlandı. Bana hiçbir zaman anahtar vermediniz. Benden her şeyi sakladınız. Ne diye beni bana nasıl davrandığınızı hatırlatmaya zorluyorsun? Tamina anılarına bu kadar bağlıysa neden dönmüyordu Çekoslovakya'ya? 1968'den sonra yasal olmayan yollardan ülkeden kaçmış olan mülteciler bağışlanmışlardı ve ülkeye dönmeye çağrılmışlardı. Neden korkuyordu Tamina? Ülkesinde tehlike olacak kadar önemli bir kişi değildi. Evet, korkusuzca dönebilirdi ama yine de bunu yapamazdı. Ülkesinde kocası herkes tarafından ihanete uğramıştı. Geri dönünce kendisinin de ona ihanet etmiş olacağını düşünüyordu. Onu her gün daha aşağı görevlere sürmüşler, sonunda büsbütün çıkarmışlardı işinden ve kimse onu savunmaya çalışmamıştı. Dostları bile. Elbette Tamina onların içlerinden kocasıyla birlikte olduklarını biliyordu. Susmuşlarsa korktuklarından ve üstelik içlerinden onunla birlikte oldukları için korkularından ötürü daha çok utanç duyuyorlardı. Yolda ona rastladıklarında görmezden geliyorlardı. İncelik göstererek karı koca onlar da ötekilerle karşılaşmamaya özen gösteriyorlardı. Onlar da bu utanç duygusunu uyandırmamak için. Bir süre sonra iki cüzamlı etkisi yaratır oldular. Çekoslovakya'dan çıkıp gittikten sonra kocasının eski mektupları onu suçlayan ve kötüleyen bir açık suçlama bildirisi imzalamışlardı. Bunu kuşkusuz daha önce Tamina'nın kocasının işini yitirmesi gibi işlerinden olmamak için yapmışlardı. Ne için olursa olsun yapmışlardı ya. Böylece iki sürgünle aralarında bir derin çukur kazmış oluyorlardı ki Tamina geri dönerek bu çukuru aşmayı beceremeyeceğini biliyordu. Kaçışlarının ilk gecesi Alp dağlarında bir küçük otelde uyandıkları ve yalnız olduklarını, önceki yaşamlarının geçtiği dünya ile ilişkilerinin kesilmiş olduğunu anladıkları zaman Tamina önce bir özgürlük duygusu ve bir ferahlık hissetmişti. Dağda çok güzel bir biçimde yalnızdılar. Çevrelerinde inanılmaz bir sessizlik egemendi. Tamina bu sessizliği beklenmedik bir bağış olarak kabul ediyor ve kocasının Çekoslovakya'ya eziyete uğramamak, kendini ise bu sessizliği bulmak için terk etmiş olduklarını düşünüyordu. Kocası için ve kendisi için bir sessizlik, aşk için sessizlik. Kocasının ölümü üzerine 10 yıllık ortak yaşamlarının her yerde izlerini taşıyan doğduğu ülkeye karşı birden bir özlem duydu. Duygusal bir davranışla dostlarından 10-15 kadarına kocasının ölüm haberini iletti. Bir tekinden bile yanıt alamadı. Bir ay kadar sonra biriktirdikleri parayla deniz kıyısına gitti. Mayosunu sırtına geçirdi ve bir tüp dolusu uyuşturucu hap yuttu. Sonra yüzerek kıyıdan uzaklaştıkça uzaklaştı. Hapların kendisini büyük bir yorgunluğa sürükleyeceğini, böylece boğulacağını düşünüyordu. Oysa soğuk su ve hareket uyumasını engellemişti. Her zaman çok iyi bir yüzücü olmuştu. Ve üstelik herhalde aldığı haplar sandığı kadar güçlü değildi. Kıyıya dönmüş, odasına çıkmış, 20 saat kesintisiz uyumuştu. Ondan sonra sessizce ve sessizlik için yaşamaya karar vermişti. Bibi'nin televizyonunun gümüşsü mavi ışığı odadakileri aydınlatıyordu. Tamina, Juju, Bibi ve Bibi'nin 4 günlük bir yolculuktan bir gün önce dönmüş olan gezgin satıcı kocası Dede. Odada belli belirsiz bir çiş kokusu dalgalanıyordu ve ekranda görünmeyen bir gazetecinin kışkırtıcı bir soru yönelttiği kel kafalı, yaşlı, yuvarlak bir kelle görünüyordu. Anılarınızda bazen insanı sarsan erotik açıklamalar okuduk. Bu haftalık bir programda, bu program sırasında, o sıralarda gözde olan bir gazeteci, geçmiş hafta içinde kitapları çıkmış olan yazarlarla konuşmalar yapıyordu. Çıplak koca kafa anlayışlı biçimde gülümsüyordu. Yok canım, şok edecek bir şey yok. Çok belirgin bir hesaptan başka bir şey yok. Bana güvenebilirsiniz. Cinsel yaşamım 15'imde başladı ve yuvarlak kafa çevresine övünçle bakınıyordu. Evet, 15 yaşında. Bugün 65 yaşındayım. Demek ki arkamda 50 yıllık bir cinsel yaşam var diyebilirim. Ve bunu çok alçak gönüllülükle yapıyorum. Haftada ortalama 2 kez cinsel ilişkide bulundum. Yılda 100 kez eder. Demek ki yaşamım boyunca 5000 kez. Hesaplamayı sürdürelim. Eğer bir boşalma 5 saniye sürerse arkamda tam 25 bin saniyelik bir boşalma süren var demektir. Ki bu da toplam olarak 6 saat 56 dakikalık bir boşalma eder. Hiç de fena değil, ne dersiniz? Odada herkes ciddi ciddi başını sallıyordu. Tamina kel kafalı ihtiyarın kesintisiz bir boşalma halinde olduğunu düşünüyordu. Kıvrılıyor, elini yüreğine götürüyor, 15 dakika sonra takma dişi ağzından düşüyor, 5 dakika sonra ölü olarak yere yuvarlanıyordu. Kahkahayla gülmeye başladı. Bibi onu ciddi olmaya çağırdı. Neymiş seni böyle güldüren, hiç de kötü bir bilanço değil. 6 saat 56 dakikalık bir orgazm. Yıllarca orgazmın ne olduğunu hiç bilmedim dedi Juju. Ama şimdi yani yıllardır çok düzenli bir biçimde orgazm oluyorum. Ekranda bir başkası kızgınlığını belirlemekteyken odadaki herkes Juju'nun orgazmlarından söz etmeye koyulmuştu. Ne diye kızıyor herif diye soruyordu dede. Ekranda yazar şöyle diyordu. Bu çok önemli, çok önemli. Bunları kitabımda açıklıyorum. Neymiş çok önemli olan diye sordu Bibi. Çocukluğunu Ruru kasabasında geçirmiş olması diye açıkladı Tamina. Çocukluğunu Ruru kasabasında geçirmiş olan adamın upuzun bir burnu vardı. Öyle ki bir tartı ağırlıymış gibi suratına ağırlık veriyor, başı bu yüzden gitgide aşağı düşüyor ve bazen neredeyse ekrandan çıkıp odaya yuvarlanacağı duygusuna kapılıyordu. Uzun burnu yüzünden ağırlaşmış olan yüz şunları söylediğinde adam akıllı tahrik olmuş haldeydi. Bunu kitabımda anlatıyorum. Benim bütün çalışmam bu küçük Ruru kasabasına bağlıdır ve bunu anlamayanlar kitabımdan da bir şey anlayamazlar. İlk dizelerimi ben orada yazdım. Evet, kanımca bu çok önemli. Bazı adamlarla hiç orgazm olamıyorum dedi Juju. Yüzü gitgide daha heyecanlanmış bir hal alan yazar, unutmayın ki ilk kez Ruru'da bisiklete bindim diyordu. Evet, bunu bütün ayrıntılarıyla kitabımda anlatıyorum ve yapıtımda bisikletin neyi simgelediğini biliyorsunuz. Evet, bir simgedir bu. Bisiklet bana göre insanlığın baba evinden uygarlık dünyasına doğru attığı ilk adımdır. Uygarlıkla ilk flört. Bir bakirenin ilk sevişmesinden önceki flörtü. Daha bekaretini korumaktadır ama şimdiden günah işlemiştir. Çok doğru dedi Juju. Meslektaşım Tanaka ile ilk orgazmına bir bakire iken bisiklete bindiği sırada erişmiş. Herkes bu kez Tanaka'nın orgazmını tartışmaya başladı. Tamina Bibi'ye bir telefon etmeme izin verir misin diye sordu. Çiş kokusu bitişikteki odada daha da kuvvetliydi. Bibi'nin kızı orada yatıyordu. Onunla konuşmadığınızı biliyorum diye fısıldıyordu Tamina telefona. Ama onsuz paketimin bana geri verilmesini sağlayamam. Tek çare senin onun evine gidip paketi ondan geri alman. Anahtarı bulamazsa çekmeceyi zorlamak gerekecek. Bunlar bana ait olan şeyler. Mektuplar ve onun gibi şeyler. Buna hakkım var. Tamina beni onunla konuşmaya zorlama. Baba biraz çaba göster ve bunu benim için yap. O senden korkar ve seni geri çevirmeye cesaret edemez. Dinle, eğer dostların Praga gelirlerse senin için onlara bir kürk manto veririm. Eski mektuplardan daha önemlidir bu. Ama ben kürk manto istemiyorum, ben paketimi istiyorum. Biraz yüksek sesle konuş, duyamıyorum dedi babası. Ama kızı özellikle alçak sesle konuşuyordu. Çünkü Bibi'nin Çekçe konuşmalarını işitmesini ve onun uluslararası konuşma yaptığını fark etmesini istemiyordu. Yabancı ülkelerle konuşma çok pahalıydı. Paketimi istiyorum, kürk istemiyorum diye yineledi Tamina. Sen hep böyle budalaca şeylerle ilgilenirsin. Baba, telefon korkunç pahalı, yalvarırım, gerçekten onu görmeye gidemez misin? Konuşma üzücüydü. Her sefer babası ona söylediklerini tekrarlatıyordu ve inatçı bir biçimde Tamina'nın kaynanasını görmeye gitmeyi reddediyordu. Sonunda kardeşine telefon et deyip kesip attı. Gidip o konuşsun, paketi alıp bana getirsin. Ama onu tanımıyor bile. Daha iyi ya diye alay etti babası. Tanımış olsa asla gitmezdi onu görmeye. Tamina çabucak düşündü. Kaynanasının evine kardeşini göndermek hiç de kötü bir düşünce değildi. Kardeşi enerjik ve sert bir insandı. Ne var ki Tamina'nın canı istemiyordu ona telefon etmeyi. Yurt dışına çıktıklarından beri birbirlerine tek satır mektup yazmış değillerdi. Kardeşinin çok kazançlı bir işi vardı ve o yeri yabancı bir ülkeye sığınmış olan kardeşiyle tüm ilişkilerini kesmeksizin koruyamazdı. Baba, ona telefon edemem. Belki ona sen anlatabilirsin. Ne olursun baba. Tamina'nın babası ufak tefek cılız bir adamdı ve vaktiyle yolda kızının elini tutarak gezinirken onun dünyaya gelmesine yol açan kahramanca gecenin bir anıtıymış gibi kızını herkese göstermekten gururlanırdı. Damadını hiç sevmemişti ve onunla bitmek bilmeyen eski bir savaşı sürdürmekteydi. Tamina'ya bir kürk manto göndermeyi önerirken herhalde ölen bir akrabadan kalmış olmalıydı bu manto. Kızının sağlığını kesinlikle düşünmüyordu. Sadece bu bitmeyen rekabette onu yöneten. Kızının kocasına değil, babasına öncelik vermesini istiyordu. Kürk mantoya karşılık mektup paketi. Tamina mektuplarının geleceğinin, babasının düşmanca elleriyle kaynanasına bağlı olduğunu düşünmekten dehşete düşüyordu. Bir süredir not defterinin yabancılarca okunmuş olabileceği geliyordu aklına ve başkalarının bakışlarını duvarlardaki yazıları silen yağmura benzetiyordu. Ya da bir fotoğraf laboratuvarında banyodaki filmin üstüne vakitsiz düşen ışık gibiydiler. Duyarlı kağıt bozulur ve resim mahvolurdu. Yazdıkları şeylere anlam ve değer verenin, o anıların yalnız kendisine ait oluşları olduğunu anlıyordu. Bu niteliklerini yitirdikleri zaman, onu yazılara bağlayan özel bağ kopacak ve onları artık kendi gözleriyle değil, başkasına ait bir belgeyi öğrenmiş bulunan yabancıların gözleriyle okuyabilecekti. Böylece kendi eliyle yazmış olduğu şeyler de ona yabancı olacaktı. Her şeye karşın kendisiyle o satırları yazan arasındaki çarpıcı benzerlik sürüp gidecekti ama bu onda bir tür karikatür ve alay izlenimi bırakacaktı. Hayır, o notları yabancı gözler okumuşsa o onları bir daha okuyamazdı. İşte bu yüzden o kadar sabırsızdı ve mektuplarıyla notlarını, geçmişin izlenimlerini üstüne geçirmiş olduğu bu belgeler henüz bozulmadan bir an önce ele geçirmek istiyordu. Bibi kahveden içeri girdi ve tezgahın başına oturdu. "Hello Tamina, bir viski ver bana." Bibi genellikle kahve isterdi ve pek olağanüstü durumlarda porto şarabı ısmarlardı. Bir İskoç viskisi ısmarlaması onun gerçekten de çok olağan dışı bir ruh hali içinde olduğunu gösteriyordu. İçkiyi kadehine boşaltırken kitabın ilerliyor mu diye sordu Tamina. "Çok keyifli olmam gerek," diye yanıtladı Bibi. Kadehini bir dikişte içti ve ikinci kadehi ısmarladı. Başka müşteriler de girmişlerdi kahveye. Tamina onlara da ne istediklerini sorduktan sonra tezgaha döndü. Arkadaşına ikinci kadeh viskisini götürdü, sonra ötekilerin istediklerini götürüp verdi. Arkadaşının yanına döndüğünde Bibi, "Artık dedeyi hiç çekemiyorum," dedi ona. Yolculuklarından döndüğü zaman 2 gün sürekli olarak yataktan dışarı çıkmıyor. 2 gün boyunca pijamasını bile çıkarmıyor. Sen buna katlanabilir misin? En kötüsü beni becermek istediğinde. becerilmekten hiç hoşlanmadığımı anlayamıyor bir türlü. Onu bırakmam gerek. Bütün zamanını aptalca tatilini hazırlamakla geçiriyor. Yatakta, sırtında pijama, elinde bir harita. Önce Prag'a gitmek istiyordu. Ama şimdi bu da çekici gelmiyor ona. İrlanda hakkında bir kitap geçmiş eline. Şimdi ne olursa olsun oraya gitmek istiyor. Tamina gırtlağı sıkışarak, yani tatilde İrlanda'ya mı gideceksiniz diye sordu. Biz mi? Biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ben burada kalacağım, yazı yazacağım. Beni hiçbir yere götüremez. Dedeye ihtiyacım yok benim. Benimle hiç ilgilenmiyor. Yazıyorum ve düşünebiliyor musun? Bana daha ne yazdığımı sormadı bile. Artık birbirimize anlatacak hiçbir şeyimizin olmadığını anladım. Tamina, demek artık Çekoslovakya'ya gitmeyeceksiniz diye sormak istiyordu yeniden. Ama boğazı sıkışmış gibiydi ve konuşamıyordu. Tam o sırada küçük Japon Juju kahveye girdi ve Bibi'nin yanındaki tabureye sıçrayıp oturdu. Ötekilere dönerek herkesin ortasında sevişebilir misiniz diye sordu. Ne demek istiyorsun diye sordu Bibi. Örneğin burada, kahvede yere uzanıp herkesin önünde ya da sinemada film arasında. Yaramazlık yapma diye bağırdı Bibi. Taburesinin ayakları arasında yerde gürültü yapan kızına doğru seslenerek. Sonra niye olmasın dedi. Çok doğal bir şey bu. Doğal bir şeyi yapmaktan neden utanacakmışım? Tamina yeniden Bibi'ye Prag'a gidip gitmeyeceğini sormaya hazırlanıyordu ama bu sorunun anlamsız olduğunu anladı. Çok açıktı bu. Bibi Çekoslovakya'ya gitmeyecekti. Patron mutfaktan çıkıyordu o sıra ve Bibi gülümsüyordu. Ne var ne yok? Bir devrim gerek dedi Bibi. Bir şeylerin olması gerek. Sonunda bir şeylerin olması gerek. O gece Tamina düşünde deve kuşlarını gördü. Parmaklığın önünde dikeliyorlar ve hep birden kendisine bir şeyler söylüyorlardı. Dehşete düşüyordu bundan. Kımıldamıyordu. Dilsiz gagalarını gözlüyordu. Büyülenmişçesine, dudaklarını çırpınırcasına sıkıyordu. Çünkü ağzında bir altın halka vardı ve bu halkadan dolayı korkuyordu. Onu ne diye ağzında bir altın halkayla hayal ettim. Bunda benim bir suçum yok. Öyle hayal ettim işte. Ve birden bir tümce geliyor aklıma. Hafif saydam, madeni bir ses. Bir gümüş vazoya düşen bir altın halkanın çıkardığı ses gibi. Thomas Mann, daha çok gençken, ölümden söz eden çocuksu güzellikle dolu bir öykü yazmıştı. Bu öyküde ölü güzeldir. İnsanın gençken hayal ettiği gibi güzeldir ve o yaşlarda ölüm henüz gerçek dışı ve büyüleyici bir olgudur, uzaklardan gelen mavimsi bir sese benzer. Öldürücü bir hastalığa yakalanan genç bir adam bir trene biner ve bilinmeyen bir garda trenden iner. Adını bilmediği kente kadar yürüyerek gider. Herhangi bir evde, alnı sivilcelerle dolu bir kadının evinde bir oda kiralar. Yo, bu ikinci elden kiralanan odada daha sonraları onları anlatacak değilim, sadece önemsiz bir olayı anımsatmak istiyorum. Hasta genç adam odasında yürürken ayak seslerinin arasından bitişik odadan tanımlanması güç bir ses işittiğini sanıyordu. Hafif saydam, madeni bir ses. Ama bu belki de bir hayaldi. Gümüş bir vazoya düşen bir altın halka gibi diye düşünüyordu. Öyküde bu sesle ilgili küçük bir ayrıntı, bir sonucu olmayan ve açıklamasız bir anlatım olarak kalıyordu. Salt olay açısından hiçbir boşluk yaratmaksızın çıkarılıp atılabilirdi. Bu ses sadece çınlamıştı, kendiliğinden öylece. Sanıyorum ki Thomas Mann, bu hafif, duru, madeni sesi sessizliği vurgulayabilmek için çınlattırmıştır. Güzelliğin işitilmesine gereksinimi vardı. Çünkü onun sözüne ettiği ölüm, güzel ölümdü ve güzellik anlaşılabilmesi için en küçük sessizliğe muhtaçtır. Bunun ölçüsü de gerçekten bir altın yüzüğün gümüş bir vazoya düşerken çıkardığı sestir. Evet, biliyorum neden söz ettiğimi bilmiyorsunuz. Çünkü güzellik onun süreden beri ortadan kayboldu. Gürültü düzeyinin altında kayboldu. Sözcüklerin gürültüsü, otomobillerin gürültüsü, müziğin gürültüsü, simgelerin gürültüsü ki biz bunların içinde yaşıyoruz sürekli olarak. O tıpkı Atlantik kıtası gibi boğulup gitti. Ondan her yıl daha az anlaşılan bir sözcük kaldı geride. Tamina ilk kez sulara gömülen, Atlantik kıtasından kalan bir mermer heykel parçası gibi değerli, ülkesinden kaçtıktan sonra ormanlarla çevrili bir dağ otelinde uyandığı zaman işittiği bu sessizliği, ikinci kez denizde midesinde doldurduğu ve kendisine ölüm yerine beklenmedik bir barış getiren haplarla yüzdüğü sırada işitti. İşte bu nedenle onu düşünde, demir tel örgünün önünde, ayakta, sıkılmış dudaklarının arasında bir altın yüzük tutarken görüyorum. Karşısında uzun, boyunlarının ucunda ses çıkarmadan açılıp kapanan gagalarıyla ufacık kafalı altı deve kuşu duruyor. Onların ne dediklerini anlamıyor. Deve kuşlarının kendisini tehdit mi ettiklerini, dikkatli olmasını mı söylediklerini, yalvardıklarını mı yoksa yüreklendirmek mi istediklerini bilmiyor. Hiçbir şey bilmediğinden ötürü büyük bir kaygı duyuyor. Altın yüzükten ötürü korkuyor. Bu sessizliğin diyapozonu yüzüğü dudaklarının arasında sıkıştırıyor. Tamina bu koca kuşların kendisine ne demek istediklerini hiç öğrenmeyecek. Ama ben biliyorum, onlar ne Tamina'nın dikkatini çekmek, ne aklını başına toplamasını söylemek, ne de tehdit etmek için koşuşmuşlardı arkasından. Tamina ile ilgilendikleri bile yoktu. Her biri kendisinden söz etmek için gelmişti peşinden. Ona nasıl yemek yediklerini, nasıl uyuduklarını, nasıl o parmaklığa kadar koştuklarını ve arkadan neler gördüklerini anlatmak için gelmişlerdi. Çocukluğunun büyük bölümünün Ruru kasabasında geçmiş olduğunu, önemli orgazmın 6 saat sürdüğünü, parmaklığın arkasında şişle örülmüş bir şal taşıyan iyi yürekli bir kadının gezindiğini gördüğünü, yüzdüğünü, hastalığını ve sonra iyileştiğini, gençliğinde bisiklete bindiğini ve bugün karnını bir torba otla doldurduğunu, Tamina'nın önünde hepsi dikiliyor ve hep birden şiddetle, ısrarla ve saldırganca konuşuyorlar. Çünkü dünyada hiçbir şey onların söylemek istediklerinden daha önemli olamaz. Birkaç gün sonra Banaka kahvede boy gösterdi. Adam akıllı sarhoştu. Barın önündeki taburelerden birine tünedi, ilk kez düştü, tekrar oturdu. Bir kadeh kalvados ısmarladı, başını tezgaha dayadı. Tamina onun ağlamakta olduğunu fark etti. ''Neyiniz var Monsieur Banaka?'' diye sordu. Banaka yaşlı gözlerini çevirdi, parmağıyla göğsünü gösterdi. ''Ben hiçbir şey değilim, anlıyor musunuz? Ben hiçbir şey değilim, ben yokum.'' Sonra helaya gitti, oradan da para ödemeden sokağa çıktı. Tamina olayı Hugo'ya anlatınca Hugo açıklama olarak ona bir gazete sayfası gösterdi.